Ayrım 3, sayfa 26. Ertesi gün Lockton'a gözetmenlik toplantım vardı. Lockton'ın ofisi hastaneden yokuş yukarı, kısa ve dik bir yolun sonunda Beacon Hill binasının birinci katındaydı. Sırtımda çantayla oraya vardığımda nefes nefese kalmıştım. Klinikteki uzun mesailerim yüzünden dışarı çıkıp yürüyüş yapma motivasyonum yoktu. Özellikle de kışın. Biraz soluklandıktan sonra iç hattan Lockton'ı aradım. Kendinizi tanıtın diye çok bilmiş bir ses küçük kutuyu çınlattı. Ben Gary Small. Gözetmenlik toplantısı için Doktor Lockton'a geldim. Kapı açıldı. Bekleme odasına girdim. Burası holden dönüştürülmüş bir bekleme salonuydu. Tam eski Beacon Hill stilini yansıtıyordu. Lambri kaplamalı beyaz duvarlar, ahşap döşemeli zemin, Stickley mobilyaları ve eski New Yorker dergileri. Lockton beni muhtemelen saçını jölelediği için 10 dakika bekletti. Nihayet kapı açıldı. İçeri gir geri dedi Lockton. Radyo anonsçusu gibi kalın sesiyle. Ahşap panelli ofisin duvarları çerçeveli diplomalar, ödüller ve dergi kapaklarıyla kaplıydı. Raflar tıp ve psikiyatri metinleriyle doluydu. Otur lütfen. Teşekkürler Doktor Lockton dedim ve geçip oturdum. Lockton üstüne röpte şambarı giymişti. Elinde de sönük bir pipo vardı. Huck Hanfer kilolu, Freudian bir versiyonu gibiydi. Herman da bana lütfen dedi. O anda aklıma Herman Hefner'ın adı geldi ve bir kahkaha atmamak için kendimi zor tuttum. İstifimi bozmadan peki efendim demeyi başardım. Söyle bakalım nasıl gidiyor Yavis'in geri? Sırt çantamdan tomar tomar notlarımı çıkarıp başladım. Kendisi 33 yaşında, üniversite mezunu. Belmontlu bir evli kadını. Ana şikayeti kronik kaygı. Denedim ama eskiye ait fazla bilgi vermedi bana. Kocasına aşık olduğunu söylüyor fakat sürekli içinde bir boşluk hissettiğinden yakınıyor. Özellikle de kocası iş seyahatine gittiğinde. Ki adam sık sık da gidiyor. Kocanın seyahat ettiğini söylediğimde Lockton'un yüzü aydınlandı. Demek kadını yalnız bırakıyor. Tekrar tekrar. Çocuk var mı? Kadın çocuk sahibi olamıyor. Görünüşe bakılırsa ikisi de evlat edinmek istemiyorlar. İlginç dedi. Derin düşüncelere dalmış halde piposunu yakarken. Sherry'i anlatmaya devam ederken Lockton'ın vakayla giderek daha çok ilgilendiğini fark ettim. Bu sırada piponun dumanı odayı doldurdu. Öksürerek elimle dumanı dağıtmaya çalıştım. Lockton ise bunların farkına bile varmadı. Bu durumda karşımızda eğitimli, konuşkan, uzun süreli ilişki kabiliyeti olan genç bir kadın var. Ama kadın doğuramıyor ve muhtemelen kısırlığından öyle utanıyor ki hayatı bomboş, sıkıcı ve tatminsiz olduğu halde evlat edinmek istemiyor. Öne doğru eğildi. Psikoterapiyi öğrenmene yardımcı olmak bakımından mükemmel bir vaka. Kocanın sık seyahatleri merakımı uyandırdı benim. Adam uzaktayken kadının semptomları kötüleşiyor. Evet, ama adam neden bu kadar çok seyahat ediyor? Kadın kaygısıyla başa çıkmak için özel hayatında ne yapıyor? Hayatının erken evrelerindeki bir travma yüzünden ayrılığa ve kaybetmeye karşı bir duyarlılığı olmalı. Çocukluğundan kaçınıyor olması da bu düşüncemi kanıtlıyor. Lockton'un düşüncesini nasıl kanıtladığını anlayamamıştım ama erken yaştaki ayrılıklar ve kaybetmeler konusunda takıntılı olduğunu biliyordum. Onun neredeyse her hastasının sorununa getirdiği psikodinamik açıklama psikolojik kayıptı. Erken çocukluk döneminde aileden birinin ölümü, travmatik bir boşanma ya da sevilen bir kedi yitirme şeklinde olabilirdi bu kayıp. Onun teorisine göre bu tür çocukluk deneyimleri hastaları hayatlarının ilerleyen dönemlerinde ayrılıklara ve kaybetmeye karşı fazlasıyla kırılgan hale getiriyordu. Lockton çocukluk kayıplarının kaygıdan depresyona, saplantıdan takıntıya, çoğu psikiyatrik semptomu açıkladığına inanıyordu. Sonunda beni Sherry'ye çocukluğu hakkında daha fazla konuşturmaya teşvik etti. Kadının geçmişini irdelemem ve onu haftada iki defa görmem gerektiğini söyledi. Seansların sayısını arttırmak araştırmamızı yoğunlaştıracak, kadının daha çabuk açılmasını sağlayacaktı. Babasıyla ilişkisini öğren dedi. Şarı küçükken babası da çok seyahat eder miymiş? Belki de ailesini terk etti ve kadın tıpkı şimdiki gibi kendisini yalnız bırakılmış hissetti. Lockton'a Şarı'nın baştan çıkarıcı davranışlarından söz ettiğimde ifadesi tamamen değişti. Ne şekilde flört ediyordu dedi. Aslında flört etmekten çok beden diliydi mesele. Kanepede kıpırdanışı, bana bakışı, seans sonunda elimi uzun uzun tutuşu, rahatsızlık verici düzeydeydi. Lockton sessizce gözlerini bana dikti. En sonunda devam et dedi. Tepkisi tuhaftı. Benimle hastaymışım gibi konuşuyordu. Kız arkadaşınız var mı gibi özel bazı sorular sordu. Nasıl hissettin kendini o durumda dedi. Garip hissettim. Sonuçta terapi seansındaydık, barda değil. Kişisel sorulara yanıt verdin mi? Hayır, onun duygularını konuşmak üzere görüştüğümüzü söyledim. Benim özel hayatımı değil dedim. Savunmaya geçmiş gibi görünmemeye çalışarak. İyi etmişsin geri. Peki ama kadının ayartıcı davranışlarını tetikleyecek bir şey yapmış olabilir misin? Kesinlikle hayır Doktor Lacton. Tamamen profesyonel davrandım. Huzursuz olmanın eşiğine gelmiştim. Lacton Shirley'nin davranışlarını görmediği halde baştan çıkaranı ben olduğumu ima ediyordu. Sonra saatine baktı ve zamanımız doldu dedi. İşte şimdi sahiden hastası gibi davranmıştı. Gitmek için ayağa kalktığım sırada biliyorsun geri. Bu kadın gibi bir hasta terapistinde rahatsızlık uyandırabilir. Buna dikkat etme ve kadının geçmişini araştırmaya devam et. Eminim nevrozun ardında yatan travmayı bulacaksın. Lacton'un teorisi biraz zorlama gibi görünse de önerileri dinledim ve Sherry'i haftada 2 defa görmeye başladım. Geçmişi araştırmaya çalıştım ama pek bir yere varamadım. Aynı zamanda baştan çıkarıcı davranış olarak gördüğüm şey de giderek arttı. Sherry seanslara gelirken ağır makyaj yapmaya, kısa etek giymeye, yakasını açmaya başladı. Ayrıca kocasının şehir dışında olduğu zamanlarda giyiminin diğer zamanlara kıyasla daha kışkırtıcı olduğunu da fark ettim. Bu konuda onunla yüzleşme fikrini Lacton ile tartıştım. Ama Lacton durumu görmezden gelmemi, kadının geçmişindeki travmaya odaklanmamı söyledi. Doğrusu rahatladım. Çünkü seksi giyip döngüsünü dile getirdiğim takdirde Sherry'nin bunu olası baştan çıkarıcı önerilerinin bir reddi olarak algılamasından ve terapiyi bırakmasından korkuyordum. Geçmişin sırlarına vakıf olma yolundaki sonuçsuz çabalarımla geçen bir ayın ardından Sherry bana öfkelendi ve sonunda ''Bakın, normal bir çocukluğum oldu benim, tamam mı?'' dedi. ''İstismar falan yoktu. Annemle babam hiçbir yere gitmezdi. Okulda derslerim de iyiydi. Sorularınız rahatsız ediyor artık beni. Belli ki bu konuda konuşmasını istiyorsan farklı bir yaklaşım denemem gerekiyordu. Anlaşıldı Sherry, rahatsızlık vermek istemem sana.'' ''Teşekkürler Doktor Sumo. Geri diyebilir miyim sana? Benim için sorun değil.'' Uzun bir sessizlikten sonra sordum. ''Seni rahatsız eden başka bir şey var mı?'' Gözlerini üstüme dikti. ''Aslında evet, bir şey itiraf etmek istiyorum.'' ''Buyur.'' dedim. ''Edi sık seyahat etmeye başladığından beri ben geceleri bir bara gidiyorum.'' dedi. ''İlk başlarda sadece bir arkadaşımla bir kadeh bir şey içmek için uğruyordum. Ama sonunda tek başıma gitmeye başladım.'' Durdu ve başını başka tarafa çevirdi. ''Çok fazla içtiğinden mi endişelisin?'' dedim. ''Hayır, konu o değil. Rahatlamak için 1-2 kadeh şarap içiyorum sadece.'' Duraksadı, sonra devam etti. ''Bir gece bir adamla tanıştım. Birlikte bol bol güldük, eğlendik. Bar kapanınca da onu evime götürdüm. Ne hissettin o durumda?'' dedim. ''Ertesi sabah uyandığımda gitmişti. Kendimi kirlenmiş, iğrenç hissettim. Çarşafı da çöpe attım.'' dedi. Başını öne eğerek. ''Bara tekrar gittin mi?'' ''İlk başta hayır, uzak durdum. Ama birkaç hafta sonra gittim. Az önce anlattıklarım itirafımın bir kısmıydı. O şeyi birden fazla yaptım.'' ''Yani kocan şehir dışındayken bir bara gidiyorsun ve ilişkiler yaşıyorsun, öyle mi?'' dedim. Şaşkınlığımı sesime ve yüzüme yansıtmamaya çalışarak. ''İlişki denemez aslında. Bir gecelik birliktelikler. Her defasında da ertesi gün kendimi kirlenmiş hissediyorum ve kendimden nefret ediyorum. Yani ne de olsa Eddie'yi hala seviyorum. Kendinden nefret etmene neden oluyorsa ve sonradan kendini kirlenmiş hissediyorsan sence neden buraya gitmeye devam ediyorsun?'' dedim. ''Sherry bir an için duraksadıktan sonra kirlenme konusunu ilk başta pek düşünmüyorum aslında. Sadece kendimi sıkın ve boşluğa düşmüş hissediyorum ve biriyle olmak istiyorum. Çok garip. Seks yaparken bu erkekler beni gerçekten seviyormuş gibi geliyor. Ama orgazma ulaştığım anda her şey değişiyor. O yabancı heriflerin yok olup gitmesini istiyorum. İrkildi. Eddie bir bilse ölür. Bu durum ne zamandır devam ediyor Sherry? Bilmem, 1 yıldır sanırım. Ama seni görmeye başladığımdan beri her şey çok farklı geri. Sen beni gerçekten önemsediğini gösteren ilk erkeksin. Her zaman ne hissettiğimi bilmek istiyorsun. Gözlerinde o bakışı görüyorum. Ne hissettiğimi sorarken samimi olduğunu biliyorum.'' Yine kışkırtıcı tavrıyla gülümsedi. Onu önemseyen ilk erkek olduğumu söylemesi tuhaftı. Ya kocasıyla babası? Her ne kadar Sherry'nin bu sırrı açacak kadar bana güvenmemesinin bir ilerleme olduğunu düşünsen de endişelenmiştim. Davranışı tehlikeliydi ve evliliğini mahvetmekle kalmayıp onu fiziksel zarar görme durumuna getirebilirdi. Bu konuda öneri almaya ihtiyacım vardı. Hem de hemen. Bence bunu ikimiz de daha iyi anlamalıyız Sherry. Acaba cumartesi günü tekrar konuşana kadar bara gitmesen olur mu? Sherry'nin gülümsemesi seksiliğin bir karikatürü gibiydi. Senin için geri, her şeyi yaparım. O günün ilerleyen saatlerinde Lacton'un ofisine gittim. Lacton Sherry ile seansımı öğrendiğinde cevher keşfetmiş gibi oldu. Tiposunu tüttürerek odayı arşınlamaya, heyecanla konuşmaya başladı. Çocuklukta karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarını telafi edebilmek için cinselliğini dışa vuruyor. Çocukken cinsel istismar yaşamış olmalı. Bu yüzden sevilmediğini hissediyor ve sevgiyi bu yabancı erkeklerde arıyor. Lacton'a istismar olduğuna inanmadığımı söylemeye çalıştım ama bir kasırgayla konuşmaya çalışmak gibi bir şeydi bu. Odada dönüp duruyor, Sherry'nin bu alçaltıcı cinsel eylemlerinin tekrarlanmasının bir yetişkin tekrarlama zorlanımı olduğunu söylüyordu. Bana yönelik baştan çıkarıcı davranışı artık mükemmelliğe ulaşmıştı. Klasik bir aktarım geliştiriyordu. Neyse ki Lacton en azından kadının baştan çıkarıcı davranışı hakkında bana inanmıştı. Nihayet odayı arşınlamayı bıraktı ve nutuk moduna geçti. Aktarım, içgörü yönelimli psikoterapinin en önemli yönlerinden biridir dedi. Bu hastanın bir ebeveyne ya da otorite figürüne yönelik duygularını terapiste aktardığı anlamına geliyordu. Tarafsızlığını ve peşin hükümsüzlüğünü koruyabilen, terapi sırasında kendi sorunlarını ve duygusal tepkilerini bastıran terapistler, hastanın kendine göre bir terapist tepkisi yorumu getirmesine izin verirlerdi. Terapist için ilişkinin gerçeğini vurgulama vakti geldiğinde, hasta kendi çarpıtmalarının farkına varacak ve geçmişin çarpıtmalarını hayatındaki diğer ilişkilerin nasıl aktardığını görecekti. Terapistin yardımıyla hasta bu döngünün üstesinden gelecek, çarpıtmalarını bir perspektife oturtacak ve hayatını devam edecekti. Aktarım konusundaki nutku anlamıştım. Tıpkı duyduğum ilk üç seferde de anladığım gibi. Sherry'nin çocukluk dönemindeki kaybetme duyguları hakkındaki açıklamalar ise akla yatkındı. Sherry hala benden bir şeyler saklıyor olabilirdi. Cuma günkü seanstan önce Sherry'nin kendine zarar verici bara gitme davranışına odaklanmaya ve onun buna son vermesine yardımcı olmaya karar vermiştim. Ancak Sherry hayat kadını kıyafetiyle çıkagelince duraksadım. Darmine eteğiyle güçlükle oturduktan sonra konuşmaya başladı. Çarşamba günü beni dinlediğin ve yaptığım şeye son vermeme yardımcı olduğun için sana teşekkür etmek istiyorum geri. Delilikti o ve artık beni gerçekten önemsediğini biliyorum. Bırakmana memnun oldum. Nasıl hissediyorsun kendini dedim. Bu sorunun cevabını biliyorsun. Bizim küçük sırrımız o. Aramızda gizli bir espri varmış gibi göz kırptı. Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey söylemedi. Gülümsemekle yetindi. Seninle artık sırları açtığımızı düşünüyorum, Sherry. Psikoterapinin işe yaraması için bana aklında ne olduğunu anlatmaya çalışmalısın. Sonunda ama sen biliyorsun aklımda ne olduğunu dedi. Gözlerimin içine her baktığında biliyorsun. Çantasına uzandı. İşte geçen seansımız için küçük bir teşekkür. Umarım sen de benim kadar keyif almışsındır. Bana bir hediye uzattı ve bir şey söylememe fırsat kalmadan ofisten fırlayıp gitti. Hediye çok şık paketlenmişti. Ne yapacağımı bilemediğim için paketi açtım. İçinde bir Rolex vardı. Hem de gerçeğinden. Koşarak koridora çıktım. Asansöre baktım. Ama Sherry çoktan gitmişti. Psikoterapinin temel ilkelerinden biri insanların duygularını kelimelerine dökmeleri sağlamaktır, eyleme değil. Sherry bu saatte çizgiyi aşmıştı. Terapide kesinlikle hediye kabul etmemek gibi genel bir kural vardır. Tavsiye almak için Lacton'u aradım. O da bana saati geri vermemi ve hastanın hediye verme dürtüsünün altına neyin yattığını araştırmamı söyledi. Ayrıca kadının mini eteğini ve dekoltesini de dert etmememi söyledi. Bunlar sadece onun aktaramının ifadeleriydi. Benimle hiçbir ilgisi yoktu. Kadının peşine düştüğü kişi aslında babasıydı. Sherry bir sonraki seansta ofise kırmızı bir kokteyl elbisesi ve ona uygun ayakkabılarla geldi. Yeni evlenmiş, aşık bir insan gibi sevinçliydi. Yerine otururken Rolex'in sehpada durduğunu görünce ciddileşti. Saati ona doğru ittirdim. Sherry, terapide bazı kurallar vardır, hediye kabul edilmez ve öfkeyle sözümü kesti. Saati geri mi veriyorsun? Öyle olsun. Saati alıp çantasının içine fırlattı. Bu ne cüret? Beni baştan çıkaran sensin. Neden bahsediyorsun sen? Ah lütfen ama gözlerimin ta içine baktın. Benimle seks yaptın. O seksi bakışın yok mu? Tecavüzünden, delici bakışlarından hamile bile kalmış olabilirim. Bana hastalar konuşurken ilgi ve anlayışı belli etmek için göz teması kurmam ve hastanın konuşmasını bölmeden dinlemem öğretilmişti. Fakat şu an şaşkınlıktan dilimi yutmuştum. İçeri göz temasımı cinsel bir saldırı olarak deneyimlemişti. Nevrotik bir ev kadınından çok daha öteydi. Delice konuşuyordu. İnsanın gözlerinin içine bakarak onunla seks yapmaktan söz etmesi benim onun nevrotik sıkıntılarını dile getiren kaygılı bir kadından çok gerçeklikle ilişkisi yitirmiş psikotik biri olduğunu düşündürdü. Biraz yavaşlayalım Sherry dedim kekeleyerek. Sherry ayağa kalktı. Sehpaya doğru ilerledi. Gözlerim içine bakmadan önce düşünecektin onu. Ne yapacağımı şaşırarak ben de ayağa kalktım. O sehpanın etrafına dolaşırken benim kalbim gümbür gümbür atmaya başlamıştı. Kapıya doğru gerilemeye başladım. Yakalayacak mıydı beni? Sarılacak mıydı? Deli gibi davranıyordu. Seansın kontrolünü tamamen yitirmiştim. Otur yerine Sherry, konuşalım bu konuyu. Seansı normale döndürme girişimi Sherry'nin durumunu daha da kötüleştirdi. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi. Ne cüretle hediyemi geri çevirirsin. Yüreğimden kopmuştu o. Seni incitmek istemedim Sherry. Sadece terapide bazı kurallar. Terapi ha diye haykırdı. Aniden öne atılarak yüzüme sert bir tokat yapıştırdı. Tam yeniden tokat atacağı sırada bileğini yakaladım ve bu kadar yeter. Bu görüşme bitmiştir dedim. Hızla ofisten çıkarak koridorda yürümeye başladım. Klinik sekreteri neyse ki masasındaydı. Ondan Sherry'i kontrol etmesini ve klinikten çıkana kadar ona eşlik etmesini istedim. Saklanmak için başka bir odaya girdikten sonra Sherry'nin öfkeli adımlarla koridorda yürüdüğünü duydum. Sarsılmıştım. Acaba bu acemi psikiyatristlerin hayatında bir geçiş töreni miydi? Yoksa ben devasa bir taktik hatası mı yapmıştım? Pek çok tehdide rağmen o güne dek hiçbir hastadan dayak yememiştim. Bir önceki ay devlet hastanesine sevk ettiğim kronik şizofreni hastasının bana bunu sana ödeteceğim Small. Asla unutmam ben deyişini hatırladım. Fakat nedense o bu kadar tehditkar görünmemişti gözüme. Sherry'nin yaptığını önceden tahmin edememiştim. Kadının beni kendi ofisimden kovalamasına izin vermiştim. Şimdi onu tedaviye devam edebilecek miydim? Beni yine tokatlamaya kalkar mıydım? Birine danışmaya ihtiyacım vardı ama artık Lacton'un yardımcı olabileceğini düşünmüyordum. Aslında kızgındım ona. Tavsiyesini dinlemek beni bu durumlara düşürmüştü. Mass General'da zorlu hastalardan ve durumlardan anlayan pek çok yetenekli terapi gözetmeni vardı. Ertesi gün sınırda ve psikotik hastalar konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli bir analist ve psikodinamik terapist olan Joel Sandler'den randevu aldım. Birkaç seminerine katılmış tarzını beğenmiştim. Dik kafalı İrlandalı bir barmen ile şefkatli Yahudane karışımı bir şeydi. Sandler suratıma tokatı yediğimden beri bana aşikar görünen şeye katıldı. Sherry Lacton da benim de sandığımdan çok daha hastaydı. İrdeleyici psikoterapinin yarattığı gerginlikle baş edemeyen, sınırda psikotik dediğimiz bir hastaydı. Sınırda hastalar psikolojik durumları normal kaygı ile psikoz arasındaki çizgiyi oluşturan hastalardır. Stres altındayken gerçekliği çarpıtma eğilimi gösterirler. Sanrılar, halüsinasyonlar görürler. Sherry'nin geçmişini dinlemem ve şahsi sorularına yanıt vermeyişim, onu gözlerin içine bakarak onunla seks yapıyormuşum sanrısını etmişti. Oysa onun irdelenmeye değil, desteğe ve ilgiye ihtiyacı vardı. Sadler, Sherry'nin tıbbi geçmişini daha yakından incelememi önerdi. Eski hastane kayıtlarına baktığımda, laboratuvarlar testlerinin normal olduğunu ama hiç demografisinin ya da EEG çekilmediğini gördüm. Küçük bir ihtimal de olsa, Sherry'nin psikozuna ya da erotomedisine katkıda bulunan bir beyin tümörü veya nörolojik bir problem olabilirdi. Sherry'nin yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordum. Benimle terapiye devam etmemesi ihtimaline karşılık onu sevk edebileceğim isimleri araştırdım. Onunla çalışma konusundaki endişeme rağmen aldığım yeni önerilerle cesaretlenmiştim ve yeniden denemek istiyordum. Bir hafta sonra Sherry'i aradım. Onu geri dönmeye ve olanları konuşmaya teşvik ettim. İlk başta yineleyiciydi. Anama dinlemeye de gönüllüydü. Ona gerçekten yardım etmek istediğimi ve bu noktada farklı bir yaklaşımın anlamlı olabileceğini söyledim. Ama kurallara uyması gerekiyordu. Tokat atmak ya da hediye vermek yoktu. Geçmişini o kadar incelememiz gerekmeyeceğini, onu terapiye iten asıl duygularla, boşluk ve yalnızlık duygusuyla baş etmenin yollarını arayacağımızı anlattım. Ayrıca işi biraz ağırdan alabilir, haftada sadece bir defa buluşabilirdik. Sinirlerin yatışmasına yardımcı olacak ilaç tedavisine başlayabilmek için de tıp doktorunun ek bazı testler yapmasını istedim. Sonunda onu gözlerin içine bakamayacağım konusunda temin ettim. Ama amacımı rahatsızlık vermek olmadığını tekrarladım. Sanırım Sherry, psikoterapist olarak yeniden şoför koltuğuna geçtiğimi sezdi ve geri dönmeyi kabul etti. O haftalık terapilere döndü. Ben de düşük dozlu antipsikotik ilaç tedavisine başladım. Bu tedavi onun erotize aktarım sarmasını hemen yatıştırdı ve Sherry gardırobunun tonunu da yumuşattı. Neden öyle yaptım hiç bilmiyorum Doktor Small dedi. Ede çok seyahat ediyor diye çok strese girmiştim. Siz de söylediklerime ilgi gösteriyor gibiydiniz. Kendini daha iyi hissetmene çok memnun oldum Sherry. O bara giderek ne kadar aptallık ettiğime inanamıyorum. Eve baltalı katil falan getirebilirdim. Sanırım ilaçlar kaygınla baş etmede sana yardımcı olmaya başladı dedim. Bu arada Sherry'nin tıbbi değerlendirme sonuçları geldi. EEG'sinde şakak lobu epilepsisine yani şakakların altındaki bir beyin tümörünün neden olduğu, kişilik değişimlerine ve hiperseksüaliteye yol açabilen rahatsızlıklığa dair herhangi bir bulgu yoktu. Sherry'de hiperseksüalite belirtileri vardı ama yapılan tarama belirtiler için nörolojik bir açıklama olasılığını ortadan kaldırıyordu. Mevcut semptomların ve Sherry'nin Lacton tarafından önerilen içgörü yönelimli psikoterapiye verdiği olumsuz tepkinin en iyi açıklaması nihayetinde sınırda kişilik bozukluğu tanısı oldu. Sherry destekleyici psikoterapi ve ilaçlı tedavi takibi için beni haftada bir görmeye devam etti. Genel olarak artık daha az kaygılıydı ve gerçekliğe daha hakim gibiydi. Kocası uzun bir iş seyahatine gittiği zaman antipsikotik ilacın dozunu artırıyordu. Böylece Sherry eski bar ziyaretlerine dönüş yapmıyordu. Tabii bildiğim kadarıyla. Aslında öyle iyi bir gelişme kaydetmişti ki biraz geçmişini irdelemeye bile başlamıştım. Anne babasının Sherry 12 yaşındayken ayrıldığını öğrendim. Lacton erken yaş travması konusunda kısmen haklıydı. Ne var ki Sherry bir sonraki seansta mini etek ve topuklu ayakkabı ile gelince hemen geçmişi irdelemeyi bıraktım. Ve ona hali hazırdaki kaygı ve korkularıyla baş etmede yardımcı olmaya odaklandım. Benimle bir yıl daha süren terapinin ardından Sherry Banlieue'de kendisine daha yakın birine gitmeye başladı. Onun gidişini görmek beni bir yandan üzdü çünkü terapi nihayet artık iyiye gidiyordu ve hayata nispeten istikrara kavuşmuştu. Ama bir yandan da rahatlamıştım. O tokadı hiçbir zaman unutmadım ve atacağım küçük bir yanlış adımın onu gerçeklikten psikotik sahneye sürükleyebileceğinden daima korktum. Şimdi anlıyorum ki Sherry ile çalışma konusunda beni en çok rahatsız eden şey ilk teşhisimin doğruluktan o kadar uzak olması, gözetmenimin de duruma hakim olamamasıydı. Haftalar boyu küçücük bir odada tanıdığımı sandığım biriyle oturmuştum ve o insan sonunda bambaşka biri çıkmıştı. Davranışları kestirilemeyen, ciddi anlamda rahatsız ve potansiyel olarak tehlikeli bir kadın. Genel olarak bana yanlış geldiğini, Lacton'un öneri ve talimatlarını yerine getirmiştim. Seksi bakış olayı bana terapist olarak kendi sezgilerime güvenme konusunda çok şey öğretti. Loch Ness canavarı sonunda kısmen haklı çıktı. Ama gözetmen olarak onu bıraktıktan sonra anladım ki kimse kusursuz değildi. Ünlüleri ve politikacıları tedavi eden bilmiş profesörler bile. Sherry'nin suratıma attığı tokat canımı yakmıştı ama gözümdeki perdeyi de kaldırmıştı. Ve ben ilk defa kendimi gerçek bir psikiyatrist gibi hissetmeye başlamıştım.